Ayrım 2.
Hele hele Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine abi diye hitap etmesi merak duygusunu iyice arttırıyordu. Araştırmacı yazar Faik Bulut, Yeşil Sermaye Nereye adlı kitabında 1996 sonu itibariyle en zengin 100 İslamcı patronun listesini yayımladı. Serveti 100 trilyonun üzerinde olanlar Haşim Bayram, Kombasan Holding, Enver Ören, İhlas Holding, Fatih Çetinkaya, Çetinkaya Mağazaları, Faruk Berksan, Kar Şirketler Grubu, Sani Konukoğlu, Sanko, Fadıl Akgündüz, Jetba olarak sıralandı. Serveti 20-50 trilyon arasında olanların isimleri ise şunlardı. Sabri Ülker, Ülker Gıda, Ali Altay, Yimpaş Holding, Aziz Zapsu, Azizler Holding, Kemal Unakıtan, BEM Dış Ticaret. Listenin tamamı yayımlandığında itiraz edenler olmuştu. Servetin miktarı veya sıralama konusunda itirazlar olabilir. Ama konumuz itibariyle tartışılmayacak olan tek şey, Kemal Unakıtan'ın İslamcı camia içindeki epey prestijli konumuydu. Bugün Maliye Bakanı olan Kemal Unakıtan'ın bu konuma gelişinin hikayesi ise oldukça ilginç ayrıntılarla örülü. Değirmenci babanın oğlu Kemal Unakıtan. Edirne'nin köylerinden Domurcalı'da dünyaya gelen Kemal Unakıtan, yoksul Mustafa Usta'nın 3 çocuğundan biriydi. Mustafa Unakıtan'ın diğer 2 çocuğunun adları ise Cemal ve Sevgi'ydi. Hayatını değirmencilikle kazanan ailenin Unakıtan olan soyadı da kolayca tahmin edileceği gibi baba mesleğinden geliyor. 1950'li yılların başında Edirne merkezine göçen aile Selimiye Camii'nin arkasında Küçükköy adı verilen semtte oturmaya başladı. Baba Mustafa şehirde mesleğini değiştirdi. Umurbey mahallesine bir bakkal dükkanı açarak hayatını kazanan Mustafa Unakıtan, oğlu Kemal'in ticari dehasının temellerini de böylece atmış oluyordu. Kemal Unakıtan için ilkokula başlama yaşından önce daha okuma yazmayı öğrenmeden para hesabı yapmayı öğrenmiştir dense yeridir. Yaşıtlarından önce okuma yazma öğrenen Unakıtan ilkokula da 2. sınıftan başlamıştı. İleride çocukluk aşkım diyeceği Ahsen Hanım'la da burada tanıştı. Ahsen Hanım da Kemal Unakıtan gibi ele avuca sığmayan, zeki ve yaşıtlarına göre bilgili bir çocuk olduğu için ilkokula 2. sınıftan başlamıştı. Kendisinden 2 yaş küçük kardeşi Cemal ile babasının dükkanına gidip yardım eden Kemal, eğitimini de başarıyla sürdürüyordu. Dipnot Sabah Gazetesi 7 Nisan 2003. Kemal Unakıtan yıllar sonra bakan olduğunda konuyla ilgili bir soruya şu karşılığı verecekti. Babamın bir bakkal dükkanı vardı. Bütün hesapları bana yaptırırdı. 3 kardeşiz ama en çok bana güvenirdi. Ben ticareti her zaman çok sevdim. Liseden Türkiye Ticaret Liseleri birincisi olarak mezun oldum. Edirne'de ortaokul, lise ve üniversiteyi beraber okuduğu sınıf ve oda arkadaşı Seyit Korkmaz da bu konuda şunları söylüyor. Dipnot, kaynak Lütfü Karakaş, Edirne, DHA. Türkiye'de 3 süper zeka adam varsa birisi Kemal'dir. Çok zor şartlarda eğitimimizi tamamladık. Kemal hem okur hem çalışırdı. Okul döneminde hiçbir görüşün içinde değildik. Sadece eğitimimizi düşündük. Edirne Ticaret Lisesi'ni 1963 yılında bitiren Unakıtan'ın başarılı bir öğrenci olduğu karnesinden de belli. Unakıtan okulu pek iyi derecesiyle bitirirken son sınıftaki karnesine bakıldığında 7 dersten 10, 2 dersten 9, 1 dersten de 8 aldığı görülüyordu. Bütünlemeye kalanlara yardım edecek kadar derslerinde başarılı olan Unakıtan'ın arkadaşı Sayit Korkmaz, hem orta öğrenim hem üniversite yıllarında yaşanan maddi sıkıntıların boyutlarını anlatırken de şunları dile getiriyor. Üniversite döneminde kaldığımız yer okula çok uzaktı. Her sabah 5 kilometre yaya yürüyüp Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne giderdik. Paramız olmadığı için günde bir öğün yemek yerdik. Unakıtan Edirne'deki eğitim hayatının ardından Ankara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisi'nde eğitime başladı. 1968 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. Aynı yıl içinde açılan giriş sınavını kazanarak hesap uzmanı muavinliğine, 28 Ekim 1971'de de hesap uzmanlığına atandı. Hesap uzmanı olunca çocukluk aşkı Ahsen Hanım'la evlendi. Ahsen Hanım, Kemal Unakıtan ile birlikte Edirne'de Yusuf Hoca İlkokulu'nda okumuştu. Edirne'de başladığı ortaokulu TED'de bitirdi. Daha sonra Edirne Lisesi'ni bitirip İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kemal Unakıtan'ın kararlı ve ısrarlı tutumu, 3 çocuk sahibi oldukları evliliğin gerçekleşme vesilesiydi. Mutlu bir evliliği olan Ahsen Unakıtan, eşi Maliye Bakanı olduktan sonra o günleri şöyle anlatıyordu. İlkokulu Edirne Yusuf Hoca İlkokulu'nda Beyice Hocam'la okudum. O zaman mandolin çaldım. Üniversitede piyano çalmaya başladım. Çok iyi tenis oynarım. Yağlı boya tablo da yaparım. Ayrıca bütün şiir müsabakalarında hep birinci oldum. Üniversiteler arasında da birinci oldum. İlkokulda 5 yaşında başladım. Hemen ikinci sınıfa geçtim. Kayıtsız olarak gittim. Müdür babamla bayağı tartıştı. Bu çocuk okuma biliyor, yaşını büyütün getirin okusun diye. 2 yaş büyüttüler, başka bir okula gittim. Aynı okulda eşim de vardı, onun durumu da aynı. O da süper zeki ve bu nedenle o da ikinci sınıftan başlamış. İlkokul ikinci sınıfta tanıştık böylece. İki farklı okuldan gelen iki süper öğrenciydik yani. Ele avuca sığmaz bir çocuğum. Çocuklara öğretmenlik bile yaptım. Ama bilmeyen öğrenciyi tokatlıyordum. Bana böyle anlattılar. Sonra annem öğretmenimi aradı ve bana çocuk vermemelerini söyledi. Çünkü tokatlıyorum. Çok canlı bir tipmişim. Düğün varsa hemen piste çıkıp oynarmışım. Ortaokula Edirne'de başladım, TED'de bitirdim. Liseyi Edirne Lisesi'nde okudum. Sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okudum. Londra'ya doktoraya gidecektim, eşim beni kaptı. O işi yapamadım. Evlendiğimde eşim de ben de solcuyduk. Öğretmenlik döneminde bütün arkadaşlarımız solcuydu. Sol yayınları çok okurdum. Sol yazarları da. Belki hocalarımın da bunda etkisi vardı. Dipnot Hürriyet Gazetesi 1 Haziran 2003. Odada namaz kılmak yok. Kemal Unakıtan hesap uzmanı olarak İzmir'e gidince Ahsen Hanım da onunla birlikte gitmeyi tercih etti. İzmir'de kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra ev hanımı olmayı yeğledi. İzmir'de görev yaptığı dönemle ilgili bilgi veren meslektaşları o günleri şöyle anlatıyor. Hesap uzmanları göreve başlarken Ankara, İstanbul ve İzmir grup başkanlıklarından birine gönderilirler. Kemal Bey mesleğe başladığı tarihte Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Adnan Barlas'tı ve İzmir'e giden gruptaydı. Orada muhafazakar hesap uzmanları için Burhan Özfatura ağabeylik yapıyordu. Bunda kurul açısından bir sakınca yok ama görev yaptıkları yerde namaz kılmaya başlayınca İzmir grubunda tepki arttı. Çünkü Hesap Uzmanları Kurulu çok sıkı disiplin içinde mesleki geleneklerine bağlı bir kurumdur. Bu kişilerle görev yapan uzmanlar arasında ikilik öyle arttı ki kimse diğer grubun bindiği asansöre binmez oldu. Bunun üzerine bu grubun dağıtılması ihtiyacı doğdu ve Kemal Bey kısa bir süre sonra İstanbul Grup Başkanlığı'na gönderildi. Hatta İstanbul'a geldiğinde grup başkanı kendisini dairede namaz kılmaması konusunda uyarmıştı. Kemal Unakıtan İstanbul'da da bir süre hesap uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 1976 yılında Sekak Kağıt Fabrikası'na genel müdür yardımcısı olarak atandı. Bu çok doğal bir durumdu. Çünkü bugün olduğu gibi siyasi partiler kendilerine yakın bürokratları kamu kuruluşlarına atarlardı. O dönemde Kemal Unakıtan da hükümet ortağı olan ve Necmettin Erbakan'ın başkanlığındaki Milli Selamet Partisi'ne yakın bir isimdi. Ve o partide daha sonra beraber şirket kuracakları Korkut Özal da bakandı. Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nce oluşturulan 1. Milliyetçi Cephe, yani MC hükümeti döneminde genel müdür yardımcısı olan Unakıtan, 5 Haziran 1977 tarihli milletvekili genel seçimlerinde Milli Selamet Partisi Edirne milletvekili adayı oldu. Özal ile Unakıtan aynı seçimin mağlubu. Kemal Unakıtan'ı bu noktaya getiren ise Korkut Özal ile olan yakın ilişkisiydi. Kişisel siyasi düşünceleri dışında kamuoyuna yansımış politik bir aktivitesi bulunmayan Kemal Unakıtan'ın milletvekili adayı olmasında da Milli Selamet Partili Bakan Korkut Özal'ın çabası etkili olmuştur. Ancak 1977 seçimlerinde MSP'nin aldığı oy %8,5 ile sınırlı kalırken Unakıtan'ın aday olduğu Edirne'de partinin oy oranı daha da düşük çıktı. MSP'nin bu ildeki oy yüzdesi 2,1'de kaldı. Aynı seçimlerde MSP'nin İzmir adayı ise çoğu kişinin hatırlayacağı gibi 12 Eylül darbesinin ardından yapılan ilk seçimlerde başbakan, daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal'dı. İzmir'de oy kullanan 750 bin civarındaki seçmenden yalnızca 21.389'unun desteğini alabilen Özal'ın oy oranı da %2,9'da kalmıştı. Özal da Unakıtan ile aynı kaderi paylaşmış, 1977 seçimlerinde TBMM'ye girememişti. Milletvekili olmak için Özal'ın 12 Eylül 1980 darbesini, Unakıtan'ın 3 Kasım 2002 seçimlerini beklemesi gerekecekti. 1977 seçimlerinden CHP galip çıkmasına rağmen 2. Ecevit hükümeti 21 Haziran 1977 ile 21 Temmuz 1977 tarihleri arasında görev yapabildi. Bu hükümetin ardından 2. MC hükümeti olarak adlandırılan 21 Temmuz 1977 ile 5 Ocak 1978 tarihleri arasında görev yapan Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Milli Selamet Partisi'ne oluşan 5. Demirel hükümeti kuruldu. Bu hükümetin Kemal Unakıtan için önemi daha önce genel müdür yardımcılığı yaptığı SEKA'nın başına genel müdür olarak getirilmesiydi. Unakıtan 1977 seçimlerinde Edirne'den yalnızca 3005 kişinin oyunu alarak TBMM dışında kaldı. Ama seçimlerden birkaç ay sonra 27 Eylül 1977 tarihinde SEKA'ya genel müdür olarak atandı. Demirel'in başbakanlığındaki 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti için 29 Aralık 1977 tarihinde CHP grubu adına grup başkan vekilleri Altan Öymen ve Hayrettin Uysal tarafından içte ve dışta güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal birliğimizi zedelediği, halkın çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve TC devletini anayasanın belirlediği kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümet hakkında anayasa 89. Millet Meclisi iç düzünün 107. maddeleri uyarınca bir gen soru önergesi verildi. Bu gen soru önergesi TBMM'nin 31 Aralık 1977 günlü oturumunda görüşülerek yapılan oylama sonucunda hükümet güven oyu alamayınca düşürüldü. Belirtilen gelişmelerle hükümeti kurma görevi yine Ecevit'e verildi ve 5 Ocak 1978 ile 12 Kasım 1979 tarihine kadar sürecek 3. Ecevit hükümeti kuruldu. Bu Kemal Unakıtan için bürokratik yaşamın sonu anlamına gelecekti. SEKA Genel Müdürlüğü görevinden 29 Mayıs 1978 tarihinde ayrıldı. Kemal Unakıtan adı artık özel sektördeydi. 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbe Türkiye'deki tüm dengeleri alt üst etti. 1983 yılında Turgut Özal hükümetinin kurulması ise yeni bir dönemin başlangıcı demekti. İşte o yıllarda Kemal Unakıtan Bahariye Mensucat firmasındadır. Bahariye Mensucat, Nakşibendi tarikatının iki büyük kolundan birisi olan Erenköy dergahının şeyhlerinden Topbaş ailesine aittir. Dipnot, Halil Nebiler, Türkiye'de Şeriatın Kısa Tarihi, Ütay Yayınları İstanbul. Bahariye Mensucat firması yöneticileri daha sonra Türkiye'de İslami bankerler diye tabir edilen faiz yerine kar payı esasına dayalı çalışan İslami özel finans kuruluşlarının ÖFK ortaya çıkmasındaki kilit isimler olacaktır. Türkiye'de Suudi destekli sermaye kimler aracılığıyla geldi? 24 Ocak 1993 tarihinde bombalı suikast sonucunda katledilen gazeteci Uğur Mumcu'nun yıllar öncesinden tespit ettiği ve hala Türkiye'de varlığını koruyan din, siyaset, para ilişkileri ağı için onun Rabıta adlı kitabına göz atmanız gerekiyor. Dipnot Uğur Mumcu, Rabıta Tekin Yayınevi, Mayıs 1987. Turgut Özal hükümeti 14 Aralık 1983 tarihinde göreve başlamış, iki gün içinde İslami özel finans kuruluşları ile ilgili kararname 16 Aralık 1983 tarihinde imzalanarak yürürlüğe konmuştu. Daha hükümet programı dahi okunmadan yürürlüğe konulan kararname ile Türkiye'de Suudi sermayesi destekli İslami özel finans kurumları faaliyete geçmeye başlayacaktı. Peki bu İslami sermaye hareketi nasıl başlamıştı? Arkasında kimler vardı? Al-Baraka resmi belgelerinde bu sistemi ve kendi kuruluşunu şöyle özetliyordu. Bu hareketin bilinçli, organize ve çağdaş metotlarla hayata geçirilmesi fikri ilk kez merhum Suudi Kralı Faysal döneminde ortaya çıkmıştır. Kalkınma sürecinin başındaki tüm ülkelerin kendisine yönelen taleplerini karşılamakta zorlanan ABD, bu gelişimin İslam ülkeleri arasında bir an önce örgütlenerek büyük çaplı bir otofinansman kaynağı oluşturulmasını tercih etmiş ve Dünya Bankası modelinde çalışacak birkaç büyük bölgesel banka kurdurarak bu yükün paylaşılmasına ön ayak olmuştur. Bu amaçla Asya ve Afrika Kalkınma Bankalarının kurulmasına paralel olarak Cidde'de 1975 İslam Kalkınma Bankası'nın İKB, gerçekten de İslami ülkelerdeki kamusal projelere yaptığı mali katkılar çok önemli boyutlara ulaşmış fakat ihtiyacı karşılamaya yeterli olmamıştır. Özel sektör projelerine finansman veremeyen İKB'nin bıraktığı boşluğu doldurmak üzere bazı Suudi, Kuveytli, Birleşik Arap Emiri ve benzeri zengin Müslümanların örgütlenmeleri sonucunda 1981 yılında oluşan Dar Alma Al Al İslami adlı holding, petrol zenginliğini ülkesine çekmeyi düşünen İsviçre'nin Cenevre kentinde kurularak faaliyete geçmiştir. Bunun verdiği cesaret ve know-how birikimi üzerine Dallah Baraka grubu ve diğer bazı gruplaşmalar sonucunda Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerde faizsiz finansman sistemi hızla yaygınlaşmıştır. Görüldüğü gibi Al Baraka Türk ABD'nin inayeti, şeriatla yönetilen Arap krallıklarının da teşebbüs gücüyle oluşturulmuş. Dipnot, Cumhuriyet, 14 Nisan 2003 Işık Kansu, Ankara Kulisi Köşesi. Özal hükümeti 16 Aralık 1983 tarihli kararname ile özel finans kuruluşları statülü İslami bankerlerin kuruluş, organ, faaliyet ve tasfiye işlemlerinin Merkez Bankası'nın görüşü alınarak Başbakan tarafından yapılacağını karara bağladı. Kararnamenin 13. maddesinde de tasfiye işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Yasası hükümleri uygulanmayacağı karara bağlanıyordu. Al Baraka ve Faysal Finans Grubu'nun kuruluşu 11 Mart 1984 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleşti. Resmi gazetede 5 Ağustos 1984 tarihinde yayımlanan karar ile bu iki İslami finans kuruluşunun faaliyete geçtikleri müjdeleniyordu. Al Baraka Türk Özel Finans Grubu'nun kuruluşu için Türkiye'de bulunan etkin isimler arasında Korkut Özal ve Eymen Topbaş başı çekiyordu. Korkut Özal Başbakan Turgut Özal'ın kardeşi, Eymen Topbaş ise Anavatan Partisi, ANAP İstanbul İl Başkanı'ydı. Topbaş ailesi Kemal Unakıdan'ın görev yaptığı Bahariye mensucatında sahibiydi. Korkut Özal ve Eymen Topbaş böyle bir girişim için bulunabilecek en etkili iki kişiydi. Eymen Topbaş ile Korkut Özal'ın ortak oldukları Hak Yatırım ve Ticaret AŞ Türkiye'de Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu'nun oluşumunu üstlenmişti. Diğer büyük ortaklar arasında Suudi sermayedarları vardı. Salah Abdullah Kamel, Hüseyin Mohsin Al-Hareti, Doktor Hasan Abdullah Kamel, Mahmud Camil Hassubah, Al Baraka Investment and Development Company. Al Baraka Türk Özel Finans Grubu'nun kuruluşu ardından yönetim kurulda şu isimlerden oluştu. Başkan H.E. Şeyh Saleh A. Kamel, İkinci Başkan Mustafa E. Topbaş. Üyeler Mahmud Camil Hassubah, Doktor Abdülrazzak Kamel, Talat İçöz ve Kemal Unakıtan. Akabe İnşaat Şirketi de Hak Yatırım tarafından kurulmuş bir başka Özal Topbaş şirketiydi. Kemal Unakıtan da bu şirkette yönetim kurulu üyesi. Hak Tekstil Ticaret AŞ adlı şirkette de Korkut Özal, Topbaş ve Kemal Unakıtan isimleri karşımıza çıkıyor. Unakıtan, Topbaş ailesi üyeleriyle birlikte onlara ait Bedir Dış Ticaret, Sakarya Gıda, MKS Marmara Kimya ve BEM Dış Ticaret gibi şirketlerde de yönetim kurulu üyeliği yaptı. Korkut Özal Faysal Finans Kurumu 064 sıradaki paydası, Feniş Alüminyum şirketinin sahibi Mustafa Kalaycıoğlu'nun kızı ile oğlu Bahattin Özal'ı evlendirerek Feniş Holding ile de ilişki kurdu. Korkut Özal'ın dolar milyarderi olmasının yolu ilk kez ANAP İl Başkanı Eymen Topbaş ile yaptığı ortaklıkla açılmıştır. Özal Topbaş ortaklığı Al Baraka kanalıyla Suudi sermayesine uzanırken 8 Aralık 1986 tarihinde resmi gazetede Bereket Vakfı'nın kuruluşu duyuruluyordu. Amaç dinsel konularda eğitim için burslar vermek, konferanslar düzenlemek, dinsel amaçlı yayınlara maddi destek sağlamaktı. Kurucular listesinde 14 isim yer alıyordu. Korkut Özal ile ortaklığı bulunan Bahariye mensucatın sahibi Topbaş ailesinden Ahmet Hamdi Topbaş, Osman Nuri Topbaş, Mustafa Latif Topbaş, Ali Eymen Topbaş ile birlikte Al Baraka Özel Finans Grubu kurucu üyeleri arasındaydı. Bizim için önemli olan ise listede Kemal Unakıtan'ın da adının bulunmasıydı. Bereket Vakfı ile Al Baraka Türk arasındaki ilişki hala kesintisiz olarak sürüyor. Dipnot, Al Baraka Türk'ün 2000 ve 2001 yılında Bereket Vakfı'na yaptığı bağışlar. 20 Ocak 2000, 33,5 milyar TL. 29-10-2000, 561 milyon TL. 9-2-2001, 4 milyar TL. 8-5-2001, 45 milyar TL. 9-2-2000, 33,5 milyar TL. 5-12-2000, 1,2 milyar TL. 2-3-2001, 2,5 milyar TL. 4-6-2001, 45 milyar TL. 93-2000 36 milyar TL, 21-12-2000 88 milyar TL, 23-2001 45,5 milyar TL, 31-12-2001 62,8 milyar TL, 54-2000 64 milyar TL, 21-2001 44 milyar TL, 94-2001 2,5 milyar TL, 95-2000 34 milyar TL, 92-2001 44,5 milyar TL, 94-2001 45,5 milyar TL. Uğur Mumcu'ya göre Bereket Vakfı'nın asıl amacı neydi? Bugünkü iktidarı belirleyen koşulların altyapısının 1980'lerden bu yana nasıl hazırlandığını ilişkilere kadar belirlemiş olan gazeteci Uğur Mumcu, 10 Aralık 1986 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'ne yayımlanan ve kurucuları arasında Kemal Unakıtan'ın da bulunduğu Bereket Vakfı başlıklı yazısında şöyle anlatıyordu. Türkiye'de irticai örgütlerin 12 Eylül döneminde güç kazandıkları, bu dönemin doğal uzantısı olan ANAP iktidarında da iyice geliştikleri yadsınamaz gerçeklerdir. Evet, şeriat özlemlerinin arkasında Suudi sermayesi var ve Suudi sermayesiyle birlikte iktidar partisiyle ballı, börekli ve gül suyulu ilişkiler. Şimdi siyasal amaçlı dinsel yayınlara Bereket Vakfı da katılıyor. Herhalde Bereket Vakfı moda değişti, Atatürk ilke ve inkılaplarını yayma amacıyla kurulmadı. Amaç başka. Bir ara dönemde gericilikle suçlayıp yargıladığı bir partinin milletvekili adaylarından Atatürkçü başbakanı üreten bu düzen, hiç kuşkunuz olmasın Bereket Vakfı'nı da inkılapçı saymakta güçlük çekmeyecektir. Dipnot Uğur Mumcu, 12 Eylül ve Şeriat, UMAK Yayınları, 2997 Ankara. Faysal Finans'taki rabıtacı kim? O yıllarda kurulan İslami finans kurumlarından birisi de daha önce belirttiğimiz gibi Faysal Finans Kurumu'dur. Hicri 1383 yani 1963 yılında Mekke'de yayımlanan Rabıta Örgütü'nün Rabıta Al-Alam Al-İslam tüzüğünde örgütün amaçları Müslüman ülkelerde yönetimin İslamcı kurallara göre olmasına çalışmak, hacca gelenlerden İslam misyonerleri yetiştirmek, İslamcı yayımları desteklemek olarak açıklanmıştır. Dipnot Uğur Mumcu Rabıta Tekin Yayın Evi Mayıs 1987 sayfa 175-176. Rabıta örgütünün Türkiye'de adının duyulması ise 1982-84 yılları arasında yurt dışındaki Türk din görevlilerinin maaşlarını aylık 1100 dolar ödediğinin ortaya çıkmasıyla oldu. Rabıta örgütünün 41 kişilik kurucu meclisindeki Türk temsilcisinin adı Salih Özcan'dır.